Ayrım 21. Aşkı cehenneme attılar. Habibe. Sayfa 302. Dünyayı terk ediş. Herkes yatağına çekilmiş, yat verilmişti. Uyku tutmamıştı. Bir sıkıntı vardı içinde. Gözlerini kapatıyor ama sanki Habibe karşısına geliyordu. Tekrar kapattı, tekrar Habibe. Bir daha denedi, yine aynı. Kerim usulca mesneviyi açtı. Her zamanki gibi bir Fatiha, 3 İhlas. Ellerini yüzüne sürerken Mevlana'nın ruhuna hediye ediyordu. Titredi bir an, sanki Habibe'nin ruhuna hediye ediyordu. Mesnevi açacaktı ama o copların altında hiç titremeyen elleri titriyordu. Ne oldu Kerim, titriyorsun? Yok Nihat abi, bir şeyim yok. Olur mu Kerim, baksana zangır zangır titriyorsun. Git bir abdest al da gel. Kerim yerinden kalktı, koğuşun kapısındaki mazgalın yanına sokuldu. Kerim Erdemir Urfa, emret komutanım. Ne var lan? Tuvalete gidebilir miyim komutanım? Git lan. Kerim lavabonun başında aynada kendisini seyrediyordu. Bir an kaçacak gibi oldu. Aynada tavus kuşunun o muhteşem rengarenk kanatlarını, yanında da Habibe'nin gözlerini gördü. Sanki Habibe'nin gözleri tavus kuşunun gözlerinden daha güzeldi. Dayanamayacaktı, çekti gözlerini aynadan. Ellerine bir avuç su aldı, yüzüne çarpacaktı ki gözleri tekrar aynaya takıldı. Habibe'ydi bu. Bursa'da otobüste gördüğü gibiydi. Bir gül gibi açmıştı. Güller şehrinin güzeli, elindeki suyu bıraktı. Su bir anda akıp kayboluverdi aynadaki Habibe gibi. Tekrar ellerini suya uzattı. Titredi elleri, korktu. Kerim ellerini geri çekmek istedi ama çekemiyordu. Yumuşacık bir el ellerinden tutmuştu. Korktu, aynaya bakmak istemedi. Ama öyle de özlemişti ki. Kaldırdı başını, olayların içinden kurtardı. Habibe'ydi kendine bakıyor ve ellerini çekinmeden Kerim'in ellerine bırakıyordu. Birden boğazına sanki ta ciğerinden bir şey gelmişti. Çıkarmak istedi, lavaboya birkaç damla kıpkırmızı kan damladı. Ne o, yoksa ölüyor muydu? Bunca kemik kıran çavuşun dayandığı kafesin zulmünde. Abloğun yıllardır bitmek bilmeyen işkencelerinde ölmeyen Kerim'i bu dert öldürecekti. Sendeledi, lavaboya tutunmaya çalıştı, tüm koğuş yatmıştı. Lavabo kısmında kendisinden başka kimse yoktu. Biraz daha gecikirse asker bağırabilirdi. Kan bitene kadar ağzına su aldı ve dışarı bıraktı. Artık kan bitmişti. Belki de son gecem dedi içinden. Abdestini alırken kendi kendine konuşuyordu. Sanki Fatiha'yı Habibe'nin ruhuna hediye ediyordum. Allah korusun, bu dert beni öldürür. Ölümü düşündü. Bir gün nasıl olsa ölmeyecek miydi? Ölümlerle eğlenen tunç yürekli Türkleriz marşını hatırladı. Gülümsedi. Delinse yer, çökse gök, yansa kül olsa dört yan. Yüce dileğe doğru yürürüz yine yayan. Moskoflardan, Yankiden, Masonlardan yılmayan, ölümlerle eğlenen tunç yürekli Türkleriz. Olsun, öleyim de bu dertten öleyim dedi. Yerine geri döndüğünde Nihat abisi çoktan uyumuştu. Sadece yarısının kendisine ait olduğu yatağına sığabilmek için yan şekilde uzandı. Mamak da en zor anlarında hep kendisini teselli eden Mesnevi'yi eline aldı. Artık dayanılmaz bir hal alan ve içinden çıkılmaz bir boyuta gelen bu derdine ne diyecekti Mevlana? Tekrar bir Fatiha ve 3 İhlas okudu ve Mevlana'nın ruhuna deyip ellerini yüzüne sürdü ve heyecanla açtı. Şah, hekimin tedbirini işitince onun nasihatını gönlüne küpe etti. Padişah, dürüst, işten anlar ve cirikli birkaç kişiyi kuyumcuya elçi olarak gönderdi. Onlar Semerkant'a varınca kuyumcuya Şah'ın sözünü ilettiler. Dediler ki, ey işi temiz, hünerli kişi, senin adın her yerde meşhurdur. Padişahımız kuyumculuk işinde tam bir istekle sana rağbet ediyor. Senin için elbise, altın ve gümüş gönderdi. Onun yanında itibarın olacaktır. Kuyumcu kıymetli elbiseyi, altını ve gümüşü görünce çocuğundan, memleketinden ayrıldı. Sevinerek, gülerek yola koyuldu. Fakat ömrünün mahvolduğundan haberi yoktu. Elbisesinin hayatı karşılığı olduğunu bilmeyen o sevgili kırmızı hilati ile ata bindi. Nice kimseler kaza elinin onu çektiğini bilmeden razılık yolcusu olurlar. Kuyumcu zenginliği tahayyül ediyor, Azrail ise git belki kemale kavuşursun, öteki tarafa bir şeyler götürürsün diyordu. O garip kişi yoldan gelince hekim onu padişahın meclisine götürdü. Padişahın meclisine o izzet, naz, yücelik, ikbal ve ikram ile vardı. Padişah kuyumcuyu görerek ağırladı. Hazinelerini ona teslim etti. Hekim padişaha, ey devletlim, cariye ile bu şahsı murada erdir. Padişah o ay yüzlüğü ona bağışladı. O biçareyi meclise mahrem etti. 6 ay kadar safa sürdüler. Kız iyileşerek güzelleşti. Hekim kuyumcu için bir şerbet yaptı ve hastalandırmak için ona bunu içirdi. Hastalıktan onda hal güzellik kalmadı. Kızın da aşkı böylece azaldı, yok oldu. Onun güzel çehresi sarardıkça o güzel kızın da gönlü ondan soğudu. Aşk renge ve kokuya bağlı olursa o aşk değildir, kişiye bir utançtır. Kerim'in yüzü kıpkırmızı olmuştu. O an kendini her daim gören Rabbinden utandı. Gözlerini açtı, etrafına bakındı ve tekrar kapattı. Bu sefer gönül gözünü açtı. Allah'ın verdiği o muhteşem hayal dünyasıyla masmavi gökleri, bembeyaz bulutları, bir düğün alayı gibi yıldızları, sımsıcak güneşin rengini, bir kandil gibi göklere asılan ayı gördü. Hani insan özellikle gençken, tam uykuya dalacakken ayağını boşluğa atar da düşecek sanıp bir anda geri çeker ya, bir anda düştüğünü sandı, kurtulmak için ayağını hızlı bir şekilde kendine çekti. Yanındaki Nihat abiyi uyandıracaktı neredeyse. Nihat abi uyanır gibi oldu, yer olsa olduğu yerde arkasını dönecekti ama zavallı için dönecek yer yoktu ki. Ayağını çekerken ayak altında açan bir gülü düşündü. Gül ayak altındaydı ama gönüllerdeydi. Kavak ağacına kimsenin boyu yetişmez ama ona aşık olan kimse yoktur. Sadece büyüsün de keselim diye bakarlar. Ama gül tüm gönüllerdedir. Kainattaki o muhteşem delilleri göremeyen gözler aynada Habibe'yi görüyordu. Bu ne yaman bir gafletti böyle. Hazreti Ömer bir gün, "Anam babam sana feda olsun ya Resulullah, seni nefsim hariç her şeyden daha çok seviyorum" deyince, canlar canı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'e dönerek dedi ki, "Ya Ömer, nefsinden de çok sevmedikçe olmaz." Hazreti Ömer o anda tüm zerrelerinde bunu hissetmiş, bir anda nefsini terk edip, "Ya Resulullah, seni nefsimden de çok seviyorum" deyivermişti. Canlar canı tebessüm ederek, "Şimdi oldu ya Ömer" dedi. Kerim Ömer olamayacağını biliyordu ama o gün Ömer'in yolundan gitmeye karar verdi. "Artık hep seni seveceğim ya Resulullah." Gerçek aşkını bulmuştu Kerim. Onu sevmek, Allah'ı sevmekti. Sevgiyi bırakamazdı. Genlerinde vardı sevmek. Zerrelerine işlemişti sevmek. Sevecekti ama Allah için sevecekti artık. "Affet Allah'ım, affet. Utanıyorum senden" diye inledi. "Ben ne yaptım böyle?" 3 yılı aşkındır Mesnevi okuyordu. Medrese-i Yusufiye'deki tek gönül dersiydi Mesnevi. Fıkıhta, hadiste, siyerde, tarihte, kimyada, fizikte, tasavvufta hepsi vardı içinde. Sanki Allah ona copların gölgesinde ders veriyordu. Dersi alabilene ne mutluydu. Hayatı gözlerinin önünden akıverdi bir anda. Tüm detaylar bir başlıkta toplanmıştı. Cennet. Hayatının ilk bölümü cennetti. Cennet sevgi değil miydi? Aşk cennet, cennet aşk demekti. Allah ona tertemiz bir aşk lütfetmiş ve sevmesini öğretmişti. Eğer sevmesini bilmeseydi kainattaki güzellikleri görebilir miydi hiç? Tavus kuşunun rengarenk kanatları ve Habibe'nin gözleri cennetti. "Vatanım ha ekmeğini yemişim, ha uğruna bir kurşun" diyerek sevdalandı cennet vatan. Rengini şehitlerin kanından almış olan tavus kuşunun kanatlarındaki renkler kadar güzel al rengine ve hilaline sevdalandı bayrak. Bir cennetti. Cenneti göstermişti ona Rabbi. Buradaki nimetler ahiretteki nimetlerin birer numuneleri değil miydi? Bu güzellikleri yaradan ne kadar güzeldir kim bilir? Allah onu önce cennete koymuştu. Bütün sıkıntıların bile tat olduğu yer cennet. Yaşadığı aşklar sayesinde herkesin dert dediği her şey onun için bir lezzetti. Cennette dert olmayacakmış. Doğru ya, sevene dert yoktur ki zaten. Of diyenin aşkı yoktur. Her şey cennetti de bu mamak neyin nesiydi peki? Mamak hayatının ikinci sayfası, ikinci dersiydi. Aşkı zalimlerin elleriyle cehenneme atmıştı. Cehennemi de görmeliydi kul ki niçin yaratıldığını anlasındı. Allah cehennemi gösterdi ona ikinci ders olarak. Mamak. Mamak ona bir nimet olmamış mıydı? Kavuştuğu nimetleri düşündü. Cehennemde nimet olur muydu hiç? Evet, ahiretteki nimetlerin numunelerinden birisi de cehennemdi. Nimet de cehennem. Ateş en iyi temizleyici değil miydi? Kirlenen ellerini, elbiselerini temizleyecek bir temizleyici bulmasaydı insanlar ne kadar çirkin olurlardı ve üzülürlerdi değil mi? Cehennemde temizlenecekler ve tertemiz cennete girecekler. Mamak cehennemini yaşamasaydı tüm kirlerinden nasıl arınacaktı Kerim? Cehennemi görmeseydi bütün kavgası dünya için olacaktı. Cehennemini de seviyorum Allah'ım diyecekti Rabiatül Adeviye gibi ama bir an korktu diyemedi. Aciz insanların kurduğu bir cehennem böyle olursa azametli Allah'ın yarattığı cehennem kim bilir ne kadar şiddetlidir diye düşündü. Acı çekti ve haykırdı. Cehennemden sana sığınırım Allah'ım. Ben kulun Rabia kadar cesaretli değilim. Affet. Ve o gün söz verdi Kerim. Bundan gayrı Allah diyerek yaşayıp Allah diyerek ölmek istiyorum Allah'ım. O gün verdiği kararı hayatına uygulayacaktı en yakınları onu anlayamasalardı. Kendini özgür zannedenlerin ne kadar zavallı olduklarını düşündü. Bir gün ateşe atılırlarsa ne yapacaklardı? Bir ihtilal sonrası mamak cehennemini yaşayan Kerim bir gün kıyamet koptuğunda ateşe atılacakları nasıl da gafilane yaşadıklarını düşündü ve içi cız etti onlar için. Hayatın iki safhasını çözmüştü. Cennet ve cehennem. İkisi de kendisi için hayırdan başka bir şey olmamıştı. Peki ya bundan sonrası? Ahmet Efendi'nin bir el sırtınızı sıvazladı, sizi bir adaya çıkardı. Bundan sonrası size ait sözünü hatırladı. Sanki Lokman abi ile kendisine haber göndermişti. Gönlü okyanus gibi olan bir zat bedenlerin kuruluşundan söz edecek değildi ya. Demek bundan sonrası kendine aitti artık. Mamak cehenneminden kurtulup hürriyet cennetine kavuşmak için dua edecekti artık. Yarım bıraktığı mesnevi sayfasını tekrar araladı ve kaldığı yerden devam etti. Faniye olan aşk ebedi değildir. Zira insan bu düzenin hükmüne müsait değildir. Her an gönle feyizler veren Gonca'dan daha taze olan gözün, ruhun sayvası olan ilahi aşk bakidir. Daima diri ve baki olana aşık ol. Sırrını o nura kavuştur. Onun aşkını iste. Zira bütün peygamberler, veliler bu aşkı, iksirin ta kendisi bildiler. Söz Allah'ım söz. Sevginin ne kadar güzel olduğunu gösterdin bana. Ne büyük bir nimetmiş. Senin bana lütfettiğin bu nimeti senden gayrısı için kullandığım için beni affet Allah'ım. Yorulmuştu. Medrese-i Yusufiye'deki o günkü dersi çok ağır ama çok kıymetli olmuştu. Yorgun bir şekilde bahsin sonundaki son beyti de okumak istedi. Çevirdi gözlerini. Bu aşka bende kabiliyet yok deme. Kerem sahibinin ihsan etmediği bir nesne yoktur. Kerim Abdülkerim olacaktı. Kerim, El Kerim esmasının ne kadar önemli olduğunu fark etti. Kendi adı da Kerim'di ama nasıl olur? Kendine bile ihsanda bulunamayan aciz birisinin adı nasıl Kerim olabilirdi ki? Kerim ne o? Birinden saklanır gibisin, bir şey mi var? Ne olur sus, böyle konuşma. Tamam kardeş, bir daha kimden saklanıyorsun demeyiz. Hayır, o değil. Ne peki? Bana bir daha Kerim deme. Ne diyeceğiz ya, padişah mı deyip gülmüştü. Hayır hayır, Kerim olan yalnızca Rabbim. Bunu yeni öğrendim de. Haydi, ne diyeceğiz şimdi sana? Abdülkerim de Kerim olanın kulu kölesi. Tamam da şu mamakta da böyle bir şeyler çıkarma. Çıkınca dışarıda ne yapıyorsan yap. Kendi sıkıntımız kendimize yeter. Kerim olan dilerse o da olur. O günden sonra kim kendisine Kerim diye seslenirse utanıyor bakmıyordu. Herkes mecburen ona Abdülkerim demeye başlamışlardı. Artık o Kerim değil, haşa, Abdülkerim'di. Mahkemede tahliyeler başladı. Abdülkerim son günlerini geçiriyordu mamakta. Ayda bir tahliye görüşmeleri oluyordu. Geçen ayki görüşmelerde hukuki durumu kendisi gibi olan arkadaşlarından 5 kişi tahliye olmuştu. Artık umutlar yeşermiş, meyveye durmuştu. Abdülkerim bunca alışta esaretten kurtulup hürriyetine kavuşacaktı. Ablasının kendisine gönderdiği mektuptaki bir konu kafasına takılmıştı. Belki yüzüne karşı söylerse onu üzebilirdi. Eline kalemini aldı ve ablasına son mektubum diye yazmaya başladı. Oysa bilmiyordu ki başına daha neler gelecekti. Ablacığım, mektubunda beni evlendirmekten söz ediyorsun. Bana annelik yapan ablacığım, biliyorsun ki kardeşin sanatçı ruhludur ve güzel olmayan birisiyle evlenmez. Evet, evleneceğim kız çok güzel olmalı. Tavus kuşunun kanatları gibi, cennet gibi gözleri olmalı. Ama şu mamak cehenneminde yaşadığım 4 yıl boyunca öğrendim ki Allah tüm güzelleri Allah yolunda toplamış. Bu kadar hayat tecrübesinden sonra çirkinlerle evlenemem. Ben güzellerin nerede olduğunu öğrendim. Sakın başka yerlere bakma. Bakacaksan Allah ve Resulünün yolunda toplanmış olanlara bak. Allah'ın rızasına uygun olmayan hiçbir şey yapmayacağım artık. Vesselam. Seni çok seven kardeşin Abdülkerim. Abdülkerim'in tahliyesi. Ve nihayet Kerim'in tahliyesini okumuştu mahkeme heyeti. koğuşa götürülmediler. Mamakta tahliye olanlar tahliye kararından sonra koğuşa götürülmezlerdi. Çantalarını arkadaşları askerlerle onlara gönderirlerdi. Mahkeme dönüşü kafeste bırakıldılar. Yılma Durak, Hasan Çağlayan, Vecdet Şendil ve Kerim Erdemir. O geceyi kafeste geçirdiler. Sabah olduğunda işlemler bitmek üzereyken Yılma ağabey iç emniyet amiri binbaşıyla görüşmek istediğini söyledi nöbetçi askere. Tahliye olduğumuz için sanki o zulmedenler değilmişler gibi gayet nazikane davranıyorlardı. Pek beceremiyorlardı ama tabii ki yapabildiklerince. Biraz sonra binbaşı geldi, kafesin kapısını açtılar ve binbaşı mamakta imkansız olan bir şey yaptı ve yanlarına kadar içeri girerek "Beni istemişsiniz, söyleyin bakalım," dedi. Yılma Durak ufak tefek boyu ama devasa davasıyla binbaşıya seslendi. "Sayın binbaşım, yıllardır bize zulmettiniz. Oysa biz ülkücüler cezaevinin tüm kurallarına hep uyduk. Eylemleri hep solcular yaptılar. Neden bize de zulmettiniz?" Binbaşı kendisine sorulan soru çok anlamsızmış gibi basit bir cevapla, "Siz mahallelerde hakimiyet kurmak için haklı haksız ayrım yapıyor muydunuz ki biz de ayıralım," deyiverdi. Bu cevabın karşısında söylenecek hiçbir şey yoktu. Devlet kavramı bu kadar ucuz muydu? Haklıyla haksızı ayırma konusunda mahallelerde tabii bir refleksle hareket edenlerle koskoca bir devlet nasıl aynı düşünürdü? Haksız olsa bile vatandaşına nasıl zulmederdi bir devlet? Devlet adaletin tesisi için vardır. Bir devlet tasavvufla değil adaletle kurulurdu. Ama adaletin tesisi için de adaleti uygulayacak insanın tasavvuf ehlince eğitilmesi lazımdı. Abdülkerim çok büyük ümitlerle dışarıyı hayal ediyordu. Vatan müdafasından bir türlü inandıklarını layıki veçiyle yaşayamamışlardı. Şimdi artık yaşamak için büyük bir fırsat olacaktı. Her biri birbirinden güzel, İslami hizmetler yapan o cemaatlerimiz, tarikatlerimize koşacak, dinini daha iyi yaşamaya çalışacaktı. Kendisi çıkıyordu ama dönemediği koğuşundaki arkadaşları ne zaman tahliye olacaklardı? Onlar için bir şey yapamayacağını bilen Abdülkerim'in içi burkuldu. Nihat ağabeyin evine gidecekti, ona söz vermişti. Arkadaşlarına çantasını göndermemelerini istedi. Koğuştan istediği sadece mesnevisiydi. İşlemler bitmiş, dışarıda bekleyen araçlarla Cebeci'deki askerlik şubesine götürülmüşlerdi. Orada serbest bırakılan tutukluları bir grup dava arkadaşı ve yakınları karşılamıştı. Türkiye'nin değiştiği hemen orada anlaşılmıştı. 12 Eylül öncesi olsaydı sloganlarla karşılanırlardı. Abdülkerim'i yakınları alarak memleketine götürdüler. Hürriyetin kıymeti. İnsanoğlu için hayatının en kıymetli serveti hürriyetidir. Hürriyet, insanı insan eden büyük nimet. Çevresine bakıyor ama kimsenin hürriyetinin kıymetini bilmediğini görüyordu. Mamak öncesinde de bu toplumda yaşamıştı ama olayları hiç böyle değerlendirmemişti. Yemeğin, elbisenin esiri olmuşlardı. İstedikleri dünyalıkları elde edemeyince sanki Mamak'taymış gibi üzülüyorlardı. Mamağı bilmeden. Onlara Mamağı anlatmalıydı ama nasıl? Mamak tarif edilemezdi ki. Küçücük dertleri bile öyle büyütüyorlardı ki. Oysa hürriyetleri vardı. Hiçbir derdin esaretin yanında lafı bile edilmezdi. Hürriyet gibi bir servetleri varken kendilerine fakir hissetmeleri ne garipti. İnsanoğlu gerçek hürriyeti bulmadıkça hürriyetin değerini anlayamayacaktı. Abdülkerim Mamak cehenneminin kendisine öğrettiği hürriyeti düşündü. Ahmet Er-Rufai Hazretleri'nin o müthiş sözünü hatırladı. Gerçek hürriyet Allah'tan gayrı hiçbir şeye köle olmamaktır. Ne ekmeğin, ne çuluğun, çaputun, ne paranın, ne makam ve mevkiin. Sadece yeri göğü yaradanın kulu kölesi olmak. İşte o zaman zenginlik de fakirlik de aynı olacaktı. Allah'a kul olunca ne zenginlik azdıracak ne fakirlik karamsarlığa düşürecekti insanı. Dertlerse ondan gelen bir lütfa dönüşecekti. İnsanı insan eden hürriyetiydi ve hürriyet bir lokma ekmek değildi. Mancınağa bağlanıp ateşe atılmak üzereyken meleklerin "Sana yardım edelim mi?" sorusuna "Bana Allah yeter" cevabını veren İbrahimce davranabilmekti. Elhamdülillah dedi ve yeni hayatına da taptaze bir bismillah çekti. Aslında dışarıdaki hayatın ne olduğunu ve kendini nelerin beklediğini bilmiyordu. Uhud savaşından dönerlerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz" sözünü henüz tam anlayamamıştı ve hayat ona bunu da öğretecekti. "Bana Allah yeter" diyebilmek o kadar da kolay değildi. Mamak işkencelerinde bir kere bile "of" dememiş Kerim, Abdülkerim olduktan sonra bunu başarabilecek miydi acaba? Hürriyet nefsinin her istediğini yapmak değildi. Nefse kölelik nasıl hürriyet olabilirdi ki? Nefs, beden ve ruh. Ana rahmindeki bedene ruh üflenmeden önce öldürülmesi cinayet değildi. Ama ruh üflendikten sonra öldürülmesi ise cinayetti. Demek ki insan ruhtu, beden değil. Gerçek hürriyet ise bedenin değil, ruhun hürriyetiydi. Bedenlerinin yaşaması uğruna bir lokma için dünyayı ayağa kaldıranlar, ruhlarının açlığından habersiz asla mutlu olamayacaklarını ne bilsinlerdi. Kendisini siyasetin dışında tutmaya karar vermişti Abdülkerim. Siyaset duygusal insanların yapacağı bir iş değildi. Arkadaşları kendisini anlamasalardı bu kararını uygulamaktan vazgeçmeyecekti. Siyasete devam eden arkadaşlarına dua ediyordu. Çünkü onlar en zorlu işi seçmişlerdi. Abdülkerim'in yeni hayatı. Aileden hiç kimse bir düğünde sevindiği gibi sevinemedi. Bu acı sonunda sevinmeye bile heves bırakmayan bir ızdıraptı. Buruk bir mutluluktu sadece. Kerim, bu akşam sana ne yapayım? Anne, çok özür dilerim ama bana artık Abdülkerim deseniz olmaz mı? Niye oğlum? Çünkü Kerim olan sadece Allah'tır anne. Biliyorum sizi biraz üzecek ama böylesi daha uygun değil mi? Biz o maksatla koymadık yavrum. Biliyorum anne ama bana her Kerim denildiğinde titriyorum. Zor olacak ama peki oğlum. İnşallah akrabaları da ikna edebilirsin. Hepimiz Müslümanız değil mi anne? Elbette oğlum. Öyleyse anlayışlı olacaklardır. Abdülkerim o günden sonra zorlansa da herkese adını kabul ettirmeye çalıştı. Abd olmayı seçen Kerim'in dışarıdaki mücadelesi daha zorlu geçecekti. Bir zamanlar İslam'ın zenginliği olan törelerin İslam dışı adetlerle dolmuş olduğunu gördü. Bunu fark ettiğinde çok üzülmüştü ama olsundu. Mamakta değildi ya, anlatırdı, atlatırdı. Artık hürdü. Hürriyetini sadece Allah için kullanacaktı. Allah'a değil de nefse adanmış bir hürriyetin ne kıymeti olurdu ki? Halil Rahman Camii'nde cuma namazına gitti. Yıllardır cuma namazı kılamamıştı. Hür olmanın sevincini ta zerrelerinde hissetmişti. Bu ülkede cuma namazı kılınmaz diyenler varmış. Onlara inat hürriyeti solukluyordu. Büyük bir mücadele vermiş ve Rus bayrağının ülkede göndere çekilmesine, ezanların susup yerini ateizmin almasına müsaade etmemişlerdi. Gençliklerini feda etmişlerdi. İşkencelere uğramışlardı ama değişmişti. Dalgalanan al bayrağın gölgesinde ezanlar gök kubbede hoş bir sada ile yankılanırken cuma namazını büyük bir huşu içinde kılıyordu. Savaşı kazanmanın mutluluğunu yaşıyordu. En yakınları bile kendilerini teröristlikle suçlasalar da Allah yüreklerini biliyordu. Ablası çocukların okulları yüzünden gelememişti. Kardeşinin tahliyesinden dolayı çok sevinmiş ve her ablanın yaptığı gibi onu evlendirmek için faaliyete geçmişti. Abdülkerim, sen gelsen buraya, senin için de değişiklik olur. Tamam ablacığım, ben de sizi çok özlemiştim. Hele akrabaları bir ziyaret edip ellerinden öpeyim, hemen gelirim. Burada birini de buldum senin için, gelince ona da bakarsın. Abla, sana yazmıştım. Rabbimin rızasına uygun olmayan hiçbir evliliği yapmam. Bilesin, tabii ki sevgi de olmalı ama rızayı bari hepsinden önemli. Habibi'yi çoktan terk etmişti. Nefsi için evlenmeyecekti. Evlenirse Allah ve Resulü'nün emri için evlenecekti. Keşke Habibe sosyete bir ailenin kızı olmasaydı diye düşündü içinden. Nefsini yenmiş olsa da vefasız olmamalıydı. Ne yapıyordu? Nerelerdeydi acaba Habibe? Habibe öğretmen. Arkadaşlar, edebiyatta mecaz büyük önem taşır. Kelimelere kendi anlamından, yani görünen anlamından öte bambaşka ve çok geniş anlamlar yüklemektir. Bir bardağı deniz doldurmak gibi bazı kelimelerde mecaz yok sanırız ama... Ne gibi hocam? Mesela insan kelimesi. İnsanın başka anlamı var mı ki hocam? İnsan deyince aklınıza ne geliyor? Yürüyen, konuşan, yiyip içen... Tamam çocuklar, bir anlamı bu. Şimdi mecazi bir anlam yükleyelim, ne dersiniz? Biraz zorlayın kendinizi. Bunu bulursanız edebiyatta mecazı kavramış olacaksınız. Aklı olandır. Hayır, bu bilinen bir karşılığı. Daha geniş ve daha zengin başka bir anlam yüklemelisiniz. Arka sıralardan sınıfta pek söz almayan bir kız öğrenci elini kaldırdı. Ben buldum hocam. Habibe öğretmen Hatice'nin el kaldırmasına çok sevinmişti. İçine kapanık bir kızdı. Merak etmişti. Böyle zorlu bir soruya Hatice ne cevap verecekti acaba? Aferin Hatice, söyle bakalım. Sizin gibi melek hocam. Bütün sınıftan alkış koptu. Habibe'nin yüzü kızardı. Kendini toparlamaya çalıştı. Melek anlamı çok güzeldir Hatice ama, dedi, yutkundu. Gerçekten de Habibe öğretmen bir melek gibiydi. Evlenmemiş, kendini öğrencilerine adamıştı. Melekler gibi onları korur, dertleriyle ilgilenir, ihtiyacı olanlara incitmeden para yardımı yapardı. Her ay maaşını aldıktan sonra fakir öğrencilerine zarfın içinde filanca vakfın sana bursu deyip verirdi. Yeter ki okusunlardı. Hasta olanların evlerine kadar gider, ailelerinden daha fazla ilgilenirdi. Okulunu bitireli 2 yıl olmuştu. Niğde'ye öğretmen olarak tayini çıkmıştı. Babası, kızım bizim her türlü imkanımız var. Devletin vereceği paraya ihtiyacımız yok dese de benim ideallerim var baba. Öğrencilerle ilgilenmek, onlara bir şeyler öğretmek için yaşayacağım. Para umurumda bile değil diye cevap almıştı kızı Habibe'den. Öğrenciler babasının çok zengin olduğunu öğrendiklerinde çok şaşırmışlardı. Onu gördüklerinden beri birkaç elbiseden başka elbise giydiğini görmemişlerdi. Çok temiz ama çok sade bir giyinişi vardı. Bir gün bu melek gibi öğretmenlerine bir sürpriz yaparak doğum gününde hediye alıp evine götürdüler. Hepsi çok heyecanlıydılar. Ya kabul etmezse, ya küçüklerden büyükleri hediye olmaz derse, ya sadaka mı veriyorsunuz derse. Ben vermem, sen ver. Hayır, sen ver. En iyisi hep beraber verelim arkadaşlar. Zili heyecanla çaldılar, gelen kimse yoktu. Çekinerek bir daha çaldılar zili. Yine kapıyı açan olmadı. Gördünüz mü şimdi? Boşuna heyecanlandık. Evde yok işte. Haydi gidelim arkadaşlar. Okulda veririz artık. Bütün hevesimiz kursağımızda kaldı ya. Hepsi boynu bükük gidiyorlardı ki kapının açıldığını gördüler. Hemen geri dönüp kapıya geldiler. Ama o da ne? Şok olmuşlardı. Bir an tereddüt ettiler. O mu diye. Evet, kapıyı açan Habibe öğretmendi. Siz miydiniz çocuklar? Buyurun, girin içeriye. İçeriye girdiler. Salonda öğretmenlerin gösterdiği yere oturdular. Hediyeyi ve doğum gününü çoktan unutmuşlardı. Habibe öğretmen. Özür dilerim çocuklar, sizi beklettim. Namaz kılıyordum da dedi. Habibe öğretmenlerin namaz kıldığını bilmiyorlardı. Bembeyaz tülbendin içinde gerçekten de bir melek gibiydi. Ne de yakışmıştı örtü Habibe öğretmene. Kızlardan biri. Şey öğretmenim, size bir hediyemiz vardı. Tabii kabul edersiniz. Doğum gününüz için aldık. Ne demek çocuklar, çok mutlu ettiniz beni. Hediyeleşmek sünnettir. Sünnet ne demek öğretmenim? Habibe yıllar önce Hacı Bayram'daki kitapçı yaşlı amcayı hatırladı. O gün Habibe de bilmiyordu sünnet ne demek. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediği, bil fiil yaptığı ve tasdik ettiği her güzelliğe onun sünneti denir. Çocuklar hediyelerini böyle büyük bir anlamla kabul edildiğine çok sevindiler. Şimdi daha iyi anladınız mı çocuklar mecaz neymiş? Evet öğretmenim, bizim getirdiğimiz hediye bir kalem değil, Peygamberimizin bir sünnetiymiş. Aferin sana. Yaz tatili başlamıştı. Öğrencileri otogara kadar gelerek Habibe öğretmeni gözyaşlarıyla yolcu ettiler. Okullar açılınca tekrar göreceklerdi ama koca bir yaz ondan ayrı kalacaklardı. Habibe öğretmen otobüse bindi. Çok sevdiği çocuklara, kendinize iyi bakın, ailelerinizi üzmeyin, size hediye ettiğim romanı mutlaka ben gelene kadar okuyup bitirin. Öğrenciler sanki onu bir daha göremeyeceklermiş gibi ağlıyorlardı. ''Aa çocuklar yapmayın böyle, beni de ağlatacaksınız. 3 ay dediğin ne ki, yakında görüşeceğiz.'' derken o da ağlıyordu. Eller sallanırken gözyaşları ellerindeki kitabı ıslatıyordu. Her birine kendi hayatının değişmesine vesile olan, bir zamanlar arayıp da çok zor bulduğu huzurun temelini oluşturan Huzur Sokağı romanını hediye etmiş Habibe öğretmen. 21. ayrımın sonu sayfa 319.